Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah hangi birine yetişeceğiz diyerek aslında şu anda başımızdaki sorunları biraz konuşmaya çalıştık. Onu anlatmaya çalıştım ama asıl söylemeye çalıştığım şey şuydu. Toplumda yerleşmiş bir karamsarlık duygusu var ve bir yandan demokrasinin nimetlerini insanlara anlatırken bu karamsarlık duygusuyla da baş etmek, onunla da mücadele etmek zorundayız. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Ne var ne yok, neleri yazmışlar, neleri yazmamışlar, neleri yalandan yazar gibi davranıp arkasından dönmüşler. Kimler güne geç başlamış, uyananlar var mesela. Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber'in, sevgili Ali Ekber Ertürk'ün yaptığı önemli haberi konuşacağım. Recep Aktağ konuşmuş çünkü ona. İlk yayında bilinçli olarak kullanmadım o bölümü. Ayrıca bugün şu anda kullanalım diye onu konuşacağız. Barış Terkoğlu'nun çok önemli bir yazısı var. Yine sevgili Erdal abinin, Erdal Sağlam'ın Türkiye'de böyle bir ortamda hazine tahvilinin ihracı sırasında oluşmuş faiz rakamından hareketle, ya dünyada faiz bitti. Bak, insanlar hala Türkiye'nin kağıdını, yani Türkiye'nin geleceğe yönelik umudunu satın almak için senden faiz istiyor. Yani ekstra para istiyor anlamına gelen yazısı var ki son derece önemli. Bunlar var. Ahmet Hakan devlet kademesinde, kamuda... Ya insanın asabı bozuluyor gerçekten. Kamuda tarikat mensuplarının bulunmasının ne kadar sakıncalı olduğunu yazmış mesela. İnanılır gibi değil. Sevgili Almila'nın söylediği gibi gerçekten Internet Explorer gibi biraz geç geliyor kendisinde ama neyse, konuşuruz. Aşağıdan hemen 3 noktanın yanındaki şu yayını paylaş tuşunu tıklasın Periskop izleyicileri. Onlar oradan davet etsinler diğer dostları. Ben de hemen sosyal medyadan, Twitter üzerinden yapayım. Şu anda yaptım, çağırdım zaten. Ne var gazetelerde? Şimdi bunu konuşacağız. Bugün ekstra bir tartışma daha açmak istiyorum. Ben aslında tartışmanın açılmışı var. Biz biraz onun üstünden hareket edeceğiz. Sevgili Faruk abi, Faruk Bildirici, biliyorsunuz farukbildirici.com'da Hürriyet Gazetesi'nin son ombudsmanı kendisi. Zaten ondan sonra da ihtiyaç kalmadı. Yani Hürriyet hata yapmıyor. Mesela haftalardır tesadüfen satın aldığı Milli Piyango'da ona bağlı şans oyunlarında haftalardır büyük ikramiyenin kimseye çıkmaması hiç kimsenin sorunu değil mesela. Tesadüfe bakın ki o para hep bana kalıyor. Bana kalınca ne oluyor? Vucam kıbacı, vucam kıbacı, hepsi benim oluyor. Bütün para. Kimin? Vallahi. Şöyle kısaca şey yapayım, size söyleyeyim. İpucu şu, tüpü de var. Ona kalıyor mesela. Faruk abi köşesinde bir tartışma başlattı bugün. Bence konuşulması, tartışılması gereken bir hikaye. Çünkü gazeteciliğin bütün dünyada evrensel kuralları içinde mutlaka konuşulması gereken bir şey bu. Yani biz hep burada ısrarla aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz ya insanlara. Ben anlatmaya çalışıyorum. Yani burada kendimden böyle bahsetmek doğrusu olmayabilir ama ben anlatmaya çalışıyorum. Yani bu işin evrensel ilkeleri var kardeşim. Buna uygun davranırsan gazetecisin. Ama bir yandan da benim itirazım var. Sabah Faruk abiyle de yazıştık bunu. Ben yazısını okuduktan sonra dün gördüm. Ya da ya yalan olmasın, önceki gün de olabilir. CNN Türk'ün haber sunucularından bir tanesinin oynadığı bir bebek bezi reklamı. Ondan bahsediyor. Faruk abi bugün farukbildirici.com'daki köşesinde Gözde, ya soyadını hatırlamam lazım. Çok özür dileyerek bakayım. Gözde Atasoy'un ben yani şahsen tanımıyorum kendisini ama onun oynadığı bir bebek bezi reklamındaki bir takım ifadelerine itiraz ediyor. Çok haklı olarak itiraz ediyor. Diyor ki işte araştırdım, bebeğim için en uygun olanını buldum falan. Bu hikaye diyor. Böyle bir araştırma yapılmadığı ortada. Ama daha tehlikelisi şu diyor Faruk abi. Habercilerin böyle reklamlarda yer alması aslında işin objektiflikten kopmasıdır. Çok doğru. Ama benim itirazım var buna. Ben haberci kavramının herkese bu kadar rahat dağıtılmasına karşıyım. Faruk abiyle de yazıştık. Hatta yayından önce de tekrar bir tur daha yazıştık. O da haklı olarak diyor ki evet, ben de kullanıp kullanmamakta haberci kelimesini tereddüt ettim. Ama bir yandan da haberi sunmak da aktarmak açısından bu kavramın içine girmeyi gerektiriyor. Doğrudur. Hatta örnekler vermişti. Reha Muhtar gibi gerçek bir habercinin, ya sevin sevmeyin ama sonuçta işi bu. Fatih Portakal gibi bir habercinin, onların bu haberi sunuyor olması aynı zamanda onların habercilik kavramından koptuklarını gerektirmez. Benim şöyle bir iddiam var. Haberi sunan kişi haberci olmak zorunda değil. Gerçekten değil. Bugün televizyon ekran, keşke öyle olsa. Bu ayrı bir tartışma. Ama değil. Mesela insanlar şundan çok çekiniyorlar Türkiye'de. Daha yakının yazdığı gibi. Ya spiker, kardeşim utanılacak bir şey değil. Benim o kadar iyi spiker arkadaşlarım var ki. Yani konuştukları zaman hem Türkçeyi hakkıyla anlatıyorlar insanlara hem de haberi gerçekten anlatıyorlar. Ama onlar haberci değil. Bu başka bir şey. Ve spikerlik utanılacak bir kavram falan da değil. Bu haberi spiker sunuyor. E öyle olabilir. Olabilir. Ama bakın ben daha önce de söyledim. Bu konuda biraz katı olabilirim ben ama hakikaten hayata böyle baktığım için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Sokakta muhabirlik yapmamış hiç kimseye gazeteci denmesini doğru bulmuyorum ben. Bir köşe yazarının gazeteci olduğunu söylemek büyük haksızlık bence. Yani gazetenin içinde yazıyor olmak gazeteci olmak demek değil ki. Keşke öyle olsa, keşke gerçek gazeteciler yazabilse. Bunu ayrıca tartışır ve savunurum. Ama bugün için bu tartışma bambaşka bir noktada. Gözde Atasoy spikerdir, haber spikeridir. Ve onun orada oynaması sakıncalı mıdır? Evet, bir haber figürü olarak sakıncalıdır. Ama ikinci turda şu da bir sakıncadır. Bu kadar rahat dağıtırsak haberci kavramını ondan sonra arkasını toplayamayız. Tıpkı hukukçu kavramında olduğu gibi hukuk fakültesini bitiren herkes hukukçu değil ki. Eğer öyle olsa CNN Türk ekranına tam da konuştuğumuz kanalın ekranına çıkan çim adamdan hukukçu diye bahsetmek zorunda kalır mıyız biz? Ne saçma yani adam anayasaya inanmıyor. Hukuka ceza hukukuna inanmıyor. Kısas kavramına inanıyor ve hukukçuyum diye geziyor. Bu tartışma bence toplumun önünde yapılmalı. Mutlaka yapılmalı. Faruk abinin açtığı yer çok doğru bir yer. Bu tartışma devam etmeli. Gazetecinin ne olduğu tartışılmalı. Çünkü evrensel ilkelere uymuyorsanız bunun bir sorunu var. Ciddi anlamda bir sorunu var. Bu aynı zamanda sizin mesleğinizi nasıl tanımladığınızla, sizin mesleğinizin neresinde durduğunuzla da alakalı bir şey. O zaman eleştirdiklerimize benzemek dışında bir çözüm kalmaz ki bizler için. Yani haberci, kendine muhabir diyen insan, haber üzerinde insanlara doğrudan haberi aktaran insanlar reklam sektöründe yer alabilir mi? Bence hayır. Ya kusura bakmayın bu böyle. Bence hayır. Hatta burada size daha önce de defalarca yaptım. Hatta birazdan da göstereceğim tekrar. O zaman çünkü biz başka yükümlülükleri ticari bir takım kaygılarla mesleğimizin önüne geçirmiş oluruz. O zaman yapılan gazetecilik olmaz. Niye o zaman burada bas bas hanutçu diye bağırıyorum ben bir takım insanlara? Para karşılığı yazı yazıyor. Para karşılığı yazı yazıyor. Yatak alıyor. Yatak hediye ediyorlar. Ya çok şahane yazıyor. Kafeye gidiyor ağırlıyorlar. Şahane kafe diye yazıyor. Cep telefonu veriyorlar. Cep telefonunu övüyor. Yerlere göklere sığdıramıyor. Sonra insanlar çıkıp ben de dahil olmak üzere. Sen ne biçim bir adamsın ya? Nasıl bir hanutçusun? Sana hediye edilen telefonu yazıyorsun diyorsun. Yalandan fatura uyduruyor. Ama bu hanutçuluk. Yani burada turizm sektörünün içinde bunu yapıyorsanız eyvallah. Yani hanutçuluk kabul edin etmeyin var. Ama gazetecilik de olmaz. Evrensel ilke bu. Yani siz hediye kabul ederken bile çok dikkatli davranmak zorundasınız. Bunu niye açtım? Tam da üstüne denk geldi Faruk abinin bugünkü yazısıyla. Son 3 haftadır, 2-3 haftadır diyeyim, çok mutlu olarak yapıyorum. Gerçekten ekstra yorucu, doğruya doğru, hiç kıvıracak değilim. Ekstra yorucu ama lise öğrencileriyle, ortaokul öğrencileriyle, okullarla bir araya gelip online onlarla bir şekilde konuşabilmek gerçekten çok mutlu ediyor beni. Gençlerin o fikirlerini alabilmek, hayata nasıl baktıklarını. Çok şükür ben de evde bir tanesiyle, 16 yaşında bir tanesiyle beraber yaşıyorum ve görüyorum ama bunu bütün Türkiye için yapabilmek, görebilmek çok büyük bir mutluluk. Onlardan bir tanesi Saint Michel öğrencileriyle önceki hafta biliyorsunuz veba romanı üzerine konuştuk ve gerçekten pırlanta gibi çocuklar. O kadar güzel, o kadar açıklayıcı şeyler sordular. Benim de zihnimi o kadar aydınlattılar ki çok mutlu oldum. Ve dün Saint Michel'in okul müdürü Jean-Michel Ducrot'dan bir küçük bir kart aldım. Sağ olsun Monsieur Ducrot çok da güzel bir not yazmış. Öğrencilerimizle gerçekleştirdiğiniz değerli edebiyat sohbeti için teşekkür ederim yazmış. Bir de çok zarif bir hediye, bir kalem koymuş içine. Bir gazeteciye verilebilecek bence en güzel hediye. Çünkü hani satılmayacak bir şey varsa bu işte bunu anlatıyoruz. Ama bunun ötesinde ne olduğunu tartışmak zorundayız biz. Yani bu hediye geldiği zaman, böyle zarif bir notla geldiği zaman ben bunu sizinle paylaşarak kabul edebilirim. Ama ötesini tartıştığımız zaman işte o hanutçuluğa girer. O zaman biz televizyon reklamlarında oynayan insanları oturup tartışmak zorunda kalırız. Gazetecilik nerede başlıyor, nerede bitiyor? O zaman eleştirdiğimiz insanlara benzemeyecek miyiz biz? Eğer dışında durabileceksek tamamının dışında durabileceğiz. Monsieur Ducrot'a çok teşekkür ediyorum bu zarafeti için. Gerçekten hani sadece bu kadar olabilir. Ama daha ötesi tartışılamaz bile. Tartışmanın dışında kalmak zorunda. Biz öyle bir yere geldik ki artık at izi it izine karışmayı bırakın. At izi fil izine, penguen izine hepsine karıştı. Hepsi birbirine girdi. Kutupta mıyız, çölde miyiz onu bile bilmiyoruz. Çünkü gazeteci diye toplumun önüne çıkartılan insanların %80'i büyük çapta soytarı, bildiğiniz soytarı, düz soytarı. Meslektaşlarım için söylüyorum bunu ya. Maalesef öyle tanınıyor. Ama öbür kısmı da merkez medyanın, ana akım medyanın adına ne koyarsanız koyun. Onun içinde yer almasın diye uğraşılan insanlar, ittirilen insanlar. Ama burada bizim bir açılımımız var. Ona mecbur değiliz ki biz. Bakın 5 yıldır yapıyoruz burada. 5 yıldır yapıyoruz. Ruşen yapıyor aynı şeyi işte. Medyaskop'un içinde gencecik çocuklar gazeteci öğreniyor, gazetecilik öğreniyor. Fatih o kanaldan kovulduktan sonra hiç kimse hikaye anlatmasın yani. Ayrıldım da çok geçeceksiniz bunları. Eyvallah, öyle mi diyorsunuz? Tamam, aldık. Tamam, doğrudur. Ama bakın açtı YouTube kanalını, orada bir şey yapıyor. Onu hala izlemek isteyen insanlar oradan da devam ediyorlar. Ya başka bir yöntem, başka bir hayat mümkün. Yeter ki siz talep edin. Ama şunu unutmayın. Hep birlikte şunu söyleyebilmeliyiz. Bunun B planına da hazır olun. B planı bu olmazsa ne olur değil. Bunun olmayabileceğini de kabul etmek. Yani gerçekten düşündüğünüz kadar özlenen, aranan biri olmayabilirsiniz. Bu da mümkün. Hayat bu ya. İnsanların gözünde olmazsa olmaz, hayatımız eksik kalır falan, böyle bir şey yok. Yeryüzünde yeri doldurulamayacak insan yok. Hakikaten yok. Tarihe aykırı bu söylediğiniz. Tarih anlayışına aykırı. E ne yapalım o zaman, tarihi bir yerde tutturalım. A Haber soytarılığına girelim. Günün yalanı biliyorsunuz. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. 60 yıllık bir televizyonu televizyon tamircisi yapmış da ilk açar açmaz darbe bildirisi çıkmış. Allah Allah. Çok ilginç ya. E o zaman Newton'un ağaç altında hani o düşen elmayla birlikte bulduğu yer çekimi için o günden kalma bir saat bulsan o da gösterebilir sana. Dın dın vurduktan sonra bak şu anda yer çekimi icat edildi diyebilir, değil mi? Yalancılığın doruğuna çıkmak mümkün. Ama doğrusu bu değil. Biz burada bir şeyler anlatıyorsam ben size aynı zamanda yaptığım işi de tanımlayarak karşınıza çıkmak zorundayım. Bunun evrensel kriterleri var. O yüzden eleştirirken mesela Faruk abinin bu tartışmayı açması bence çok faydalı. Mutlaka konuşmalı. Gazeteciler konuşmalı. Yani ben hiç kimse kusura bakmasın. Bir takım promosyoncular, pazarlamacılarla oturup gazetecilik falan tartışmam. Ama gerçek gazetecilerle bunun tartışılması gerekiyor. Mesleğin nerede başlayıp nerede bittiğini doğru tanımlarsak bunun içinde olan olmayan insanları da tanımlamış oluruz. Herkes işiyle tanımlanır. Haberi okumak, sadece haberi sunmak bence habercilik değildir. Ben size örnek veriyorum işte. Ya size söylemeyi unuttum. Bu ayın sonuna da çok zaman var. Çok zaman var. Şimdiden söyleyeyim. İsmini her seferinde kaçırıyorum. Ama şimdi dönüşümünü yaptıkları için herhalde Sabit de yapmıyor. CNN Türk'te sabahları ben kalktığımda birkaç kanaldan hani geceden kalan haberleri özellikle dış basın haberlerini nasıl toparlamışlar diye hızlıca bakıyorum haber kanallarına, haberimin kanallarına. Ya bir tane kadıncağız var. Bakın verilen neyse onu okuyor. Sorsanız o da haberci. Hatta ona siyaset programı da veriyorlar arada. Akşam tartışma programı. Tartışma programını bir görseniz. Oo, körler sağırlar, birbirine ağırlar. Herkes bir şey anlatıyor. O kadar böyle uzaklaşmış durumda ki mesela Diyanet İşleri Bakanı yazmış yanlışlıkla, haberi yazan KJ'ci Diyanet İşleri Bakanı diye okuyor, umrunda değil. CNN Türk'te çalışan arkadaşlarım, şu anda bu yayını onların içinde izleyenler vardır. Eminim kendi aralarında konuşuyorlar, dışarı faça vermiyorlar ama ben şahit oldum buna. Bir özel haberden bahsederken muhabirin ismini söyledi, kameramanın soyadını okuyamadı ya da yazmamışlar. Kameraman Ahmet dedi ya, kameraman Ahmet. Ya kardeşim bu kadar mı uzaksın sen ya? Bu kadar mı telmaşa yapıyorsun bu işi? Evet, bu kadar telmaşa yapıyorsun. Çünkü sana orada bir şey söyleyebilecek editör yok. İstihbarat şefi yok. Haber müdürü yok. Onlar da senin kadar telmaşa. Kameraman Ahmet dedi ya. Ya beraber çalıştığın, sen haberciysen beraber çalıştığın kameramanların hepsini tanıyacaksın. Muhabir arkadaşlarının tamamını tanıyacaksın. Muhabirle kameramanın etle tırnak gibi birlikte yürümek zorunda olduğunu, muhabirin kameramandan herhangi bir üstünlüğü olmadığını bileceksin. Bunu yapamıyorsan habercin falan diye gezmeyeceksin. O nedenle de haber okuyan insanla haberci ayrımını, gazeteci ayrımını lütfen kullanalım. Bunu yapalım. Benim Faruk abiye itirazım bu. Ama bu tartışma çok doğru bir tartışma. Bunun açılması gerekiyor. Çünkü benim mesleğimde bir sürü andavallının elinde yok olup gidiyor. Çünkü insanlar baktığı zaman onu gazeteci zannediyor. Ya değil, alakası yok. Alakası yok. Güzel güzel kadınlar, yok çok yakışıklı erkekler. Eyvallah, bunlara itirazım da yok. Çıksınlar. Ama işini yapabiliyorsa. Yoksa sadece güzel olmak, yakışıklı olmak bu işin özelliği değil. Er meydanı işte orada faça verdiğinde seni nasıl toparlayacaksın? Kameraman Ahmet nedir ya? Gönül rahatlığıyla söylüyor. Şimdi soruyorum, bu insan haberci mi? Eğer bakarsanız haber sunuyor. Yani habere aracılık ediyor. Haberin iletilmesine aracılık ediyor. Akşam haftada bir gün adam olmadığından muhtemelen böyle hani acayip programlar var CNN Türk'te. Mesela Akıl Çemberi diye bir program gördüm. Programda çember var oluşmuş, akıl yok. Zerre kadar akıl yok ya. Hiç yok. Onlardan bir tanesini sunduruyorlar. E iyi de sen onu yapınca haberci olmuyorsun ki. Hiçbir fikrin yok yaşanana ilişkin. Mesleğini doğru düzgün yapan insanları o zaman nasıl eziyoruz biz? Hala bu bayrağı dik tutmaya çalışan insanlar var. Nasıl çiğniyoruz o insanları? Faruk abinin açtığı tartışma müthiş bir tartışma. Bence devam etmeli. Gazetecilerle tartışılmalı ama. Pazarlamacılarla değil. Yani bir takım insanlar var. Bu camiada sevgili Ergün'ün söylediği gibi. Ulak. Yani ulak, yaptığın ulaklık. Ve bu kötü bir şey değil. Ama bunu bu kadar kabul edeceksin. Sen haberi sunuyorsun ve sunamıyorsun. Sunamıyorsun, beceremiyorsun. Ama orada yapamadığın şey gazetecilik değil senin. Türkçeyi kötü kullanmak. Yeteneksizlik, bu başka bir tartışma. Ama bunu yaparken de şundan vazgeçmeyeceğiz. Evet, bu camiada bazılarının bokunda boncuk var. Kusura bakmayın, bu başka türlü açıklanamaz. Türkçesi bu bunun. Bokunda boncuk var. Vazgeçilmez. Her yerden toplanır. Orada dökülür, öbür taraftan çıkar mesela. Yani şey gibi ya. Böyle küllerinden doğuyor sürekli. Ama küle baksan karıştırılacak, içinde kor kalmamış zaten. Israrla çıkartılıyor insanın. Bir de yeni grup var. Geç. Geç. Sen mesleğin onurunu dik tutmaya çalışmıyorsan kusura bakma, mesleğin seni savunacak bir yönü olamaz ki. Bu tartışma, ama bir kez daha söylüyorum, bence müthiş bir tartışma. Mutlaka ama mutlaka yapılmalı. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri içinde bugün mesleğin ne hale geldiği de tartışılmalı. Hiç eğip bükmeden üstelik. İsimleriyle, cisimleriyle. Ben öyle yapmaya çalışıyorum kardeşim. Yüzüne bakıyorsun çünkü. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Bir fikrim var ve söylüyorum. Ama öbür türlü işte bu soytarılığa düçar oluyorsun o zaman. Çıkamıyorsun içinde. Yani açıyor A Haber'de İrf Haber yapıyor. 60'tan 1960. Ya eğer yanlış görmediysem ayrıca o televizyonda 1960 model falan değil. Değil. Yani 72-73 model falan. Ya tarihi de sallıyorsun. Ama söylediğin televizyonu tamir etmişler, çalışmıyormuş. Bir açmışlar, evren darbe bildirisi okuyor ya. Vallahi çok şanslısın. Yani tarihi bir ana denk gelmişsin. Tesadüfen televizyonun satıcısı da diyor ki aslında satılık değil ama almak isteyen olursa 15-20 bin gibi bir fiyat verebilirim. Kaç? 15-20 500 de olur. Sıksan öyle diyecek. E bu yalanı söyleyenle mesleğini doğru düzgün yapmaya çalışan bir mi? Bence çok rahat kullanmamalıyız bunu. Yani haberci, gazeteci yok. Spiker, çok iyi spikerler var benim tanıdığım, arkadaşım olmalarından gurur duyuyorum. Çok iyi haber okuyorlar. Çok iyi. Ama bu gazetecilik değil. O başka bir şey. Olmak zorunda mı? Hayır. Hayır. Haberi sunuyor o da. Ve hakkıyla sunuyor. Gerçekten. Türkçe'ye hakim. Ne anlattığını biliyor. Haberin önünü sonunu biliyor. Çalışmış. Yeterli. Devam edelim. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde sabahki yayında da kısacık kullandığımız önemli bir haber var. Bir manşet. Cennete de ihanet. Manşet. İstanbul'a ihanet ettik diyenler eşsiz doğaya sahip Muğla'da 32 sahayı JESE, jeotermal santralleri açıyor. İktidar ağaçları kurutan, çevre katliamına yol açan jeotermal enerji santralleri için Muğla'da 32 sahayı ilana çıkardı. 30 yıl süreyle katliama açılacak yerler arasında doğa ve turizm harikası Bodrum Mazı, tarihi Bafa, Türkbükü, Bodrum Dalyan, Datça ve Marmaris'teki sahalar da bulunuyor. CHP Muğla milletvekilleri Girgin ve Alban, Seydi Kemer'den Bodrum'a kadar her yerin ihaleye açıldığını söyledi. Bodrum'da imara açılan 1 milyon 100 bin metrekarelik alanı inceleyen CHP'li Öztunç da Erdoğan gideceğini gördü, emekliliğini burada geçirmek istiyor dedi. Ali, Gazeteci olarak da benim beraber sokakta muhabirlik yaptığım bir insan Ali Öztunç. Müthiş işler yapıyor ya. Müthiş işler yapıyor. Bak nerede bir çevre katliamı varsa, atom karınca da zaten lakabı hep öyle söylenir. Oraya gidiyor. Bunun nerede olduğu önemli değil. Diyarbakır'da, Kahramanmaraş'ta, kendi seçim bölgesinde, Antalya'da, Muğla'da fark etmiyor. Ya tam da yapmamız gereken şey bu işte. Burada yaşananı göstermek. Ondan sonra halkın katılımını istemek. Burası senin kardeşim. Sesin çıkmıyor mu? Ağlama o zaman. Ağlama. Öbür türlü olmuyor işte. Hazal Hoca'nın bir haberi var. Bugünün çok konuşulması gereken haberlerinden bir tanesi. Yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında. Gaziemir'de bir fabrikanın radyasyonlu atıklarını toprağa gömmesine ilişkin davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda atıkların bölgeyi hala tehdit ettiği belirtilirken olumsuz etkilerin gelecekte de süreceği vurgulandı. Ama bakın haberin başında ne diyor? Atıklar bölgeyi hala tehdit ediyor. Ya bugünün iktidar çevreye düşman ya. Hiç burada eğip bükmeye gerek yok bana kalırsa. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama. Gerçekten bugünün iktidar çevreye düşman. Sevmiyor. Ya satalım onu, okutalım. Toplu konut dikelim. Ne bileyim işte bir şeyler yapalım ya. Millet bahçesi yapalım. Hiçbir şey olmazsa. Ama hepimizin geleceği bu. Hepimizin geleceği. Cumhuriyet'in bugünkü iki çevre haberi de son derece sağlam. Barış Terkoğlu'nun yazısından ilk yayında bahsettim. Bugün okunması gereken yazılardan bir tanesi. Bakanlığın Recep abisi başlığı. Ali Edizer gibi ne doktorluktan ne ahlaktan anlayan biri nasıl oldu da bu kadar yükseldi? Var ya necaset kütlesi o. 2005'te bir sağlık ocağında doktorken 2012'de Sağlık Bakanlığı'nda nasıl özel kalem müdürü oldu? Bu tırmanışı kendisi Recep abimle yakın çalıştım diye anlatıyor. Şimdi bu haberi aklınızda tutun çünkü bunu Sözcü Gazetesi'nden sevgili Ali Ekber'in yaptığı, Recep Akdağ'la yaptığı konuşmayla birleştireceğiz. Yani habercilik gereği, fikri takip gereği çünkü Recep Akdağ'a da söz verilmesi gerekiyor. Hani iki gündür söylüyorum ya Recep Akdağ'a sorulması gerekiyor kardeşim bunu. Benim sorma şansım yok. Ama onu gören birinin sorması gerekiyor. Ali Ekber sormuş. Onu birazdan sunacağım size. Bütçede karartma, bunu da ilk yayında bir parça konuştuk, kullandık. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni yasama yılı başlar başlamaz jet hızıyla görüşülen torba tekliften, torba, çuval aslında o, ne bulursan atıyorsun içine. Bütçe hazırlanırken tartışmalı projelerle ilgili ayrıntıların gizlenmesini öngören bir düzenleme çıktı. Düzenlemeyle tartışmalı projelerde saydamlık ortadan kalkıyor. Komisyondaki muhalefet milletvekilleri fonksiyonel bütçe çıkarılmış yani mali saydamlık ortadan kaldırılıyor. Şehir hastanelerine, köprülere verilen paraları göremeyeceğiz, denetleyemeyeceğiz diyerek düzenlemeye tepki gösterdi Mahmut Lıcalı'nın haberi. Niye? Gördüğün zaman rahatsız oluyorsun çünkü. En aptal insan bile diyor ki ya buraya yüz milyonlarca euro neden verilmiş? Ha, euro demişken size bir dakika ve skor vereyim de hani arkadaş atıp tutuyordu ya. Dolarla dövizle işim yok. 7'den alır 8'den satar çok para kazanır. Bittiniz siz. Bak şimdi sana göstereyim güzel kardeşim. Amerikan komplosu karşısında onlardan kaynaklanıyor bu kesinlikle. Şu anda saçaklının para yeşil olan 7.91.70 artık 8. 200 bas puan faiz artırdık biz biliyorsun. Kamuoyuna güven verdik. Yani bunlarda dolarla dövizle ne işim biz çözeriz onu falan. 7.91.70. Bu serbest piyasada oluşan rakam. Bankadan bunu aldığın zaman üzerine çıkıyorsun. 8 liranın üstü bu. Bu sabah itibariyle benzine ve motorine gelen zamla birlikte artık benzin de çok net bir şekilde 7 liraya oturdu. 16 kuruş, 13 ile 16 kuruş, 16 kuruş civarında zam geldi. 7 liraya da oturdu. Öbürü daha tombul tıknaz olan. Bakalım ona da. Alıcıysanız 9.32.21 yaparım size. O da size son olur. 9.32 diyorum ya. 9.32. Alo. Anlatsanıza bana şimdi. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar kredi borcunuz mu var? O zaman size ne ya? Ben size sorayım Hazine ve Maliye Bakanı olarak. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Hayır. Var. Milletin borcu. Sizin başında oturduğunuz kurumun borcu. Ve o borç dolarla katlanıyor sürekli olarak. Yap işletlerde verilen o açılan müthiş kredilerle hepsinde borçlanıyoruz. Bu hepimizin yoksullaşması demek. Bu tabloya bakıp kimse sevinemez. Vatanseverlik mi arıyorsunuz? Bu tabloya bakıp sevinen vatan hainidir işte. Ama hepimiz bu tablonun altında kalıyoruz. Ve bizi yöneten insanlar hiçbir şey yokmuş gibi yalan söylüyorlar çatır çatır. 7'den aldık, 8'den sattık falan diye. Ne oldu? Şive dediği, şive taklidi yapınca yırttık mı biz? Ya ben, bakın bir haftadır sürekli olarak söylüyorum ben, sürekli olarak. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam, Allah yazdıysa bozsun. Ya 30 saniye tutmam görevde, 30 saniye. Ve herkesin önünde azlederim. Ama böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü ya? O yalan nasıl söylenecek başka türlü? Amerikan komplosu. E zam geliyor. Yaşadığınız yerlerin, evlerin, apartmanların aidatlarına zam gelmiyor mu? Geliyor. Elektriğiniz, doğalgazınız, suyunuz artmadı mı fiyatı? Arttı. E bunu dolardan, eurodan nasıl ayrı tutuyorsunuz? Bir anlatır mısınız bana bunu? Bugün Erdal abinin, Erdal Sağlam'ın yazdığı yazıda olduğu gibi. Yani siz hazine tahvili ihraç ediyorsunuz. İnsanlar gelip diyorlar ki 6,5 faiz alırım. Yani senin geleceğine yatırım yapmak için %6,5'luk faiz istiyor senden. Niye? E dünyada böyle bir faiz yok ki. Yok, böyle bir faiz kalmadı artık. Sen de söylüyorsun işine geldiği zaman. Dünyada bu faizler yok, bizde çok yüksek. Niye veriyorsun o zaman? Ne olur benim ülkemin tahviline yatırım yapın. Ben de size %6,5-6,45 faiz ödeyeyim diye. Niye söylüyorsun bunu? Ekonomi bilmeyen adamlar rahat rahat, gönül rahatlığıyla sallıyorlar. Nedir? Nasıl olur? Bu nasıl çıkar? Nereden geliyor? Ayın 28'inde Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu göreceğiz. Bakın saat 10.56, bugün 8 Ekim 2020. Göreceğiz. 10.5 ya yıl sonu itibariyle enflasyon. Hani senin için son 10.7. Hadi 11 yaptım ya. Ya geç bunları, geç. Sen daha bir ay önce açıkladığın yeni ekonomi programında söylediğini güncelleyeceksin. Göreceksin, bak bugünden söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Ya şansın yok kardeşim. Şansın yok. Ekonomiyle mücadele edemezsin. Çünkü bu bir bilim ve sen bilime inanmıyorsun. Sıkıntı bu. Ama duvara hep beraber tosluyoruz. Buna nasıl sevinebiliriz ya? Ben vatanseverim diyen bir insan buna sevinebilir mi? Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Putin sınırı çizdi. Bu haber farklı yerlerde var. Dün aslında söylemiştik. Abdülkadir Selvi de yazmıştı. Çakal doğum gününde arayacak. Hiç aramadı şimdi. Putin'in doğum günü 7 Ekim. İlham Aliyev de onu arayacak. Hem gönlünü alacak hem diyecek ki yaş günün kutlu olsun. Ad günün, öyle diyor onlar. Ad günün kutlu olsun. Bir de arada bu Ermenistan-Azerbaycan arasındaki gerilimi konuşacak. Ermenistan'dan da Nikol Paşinyan da aradı. Onun zaten daha önce suratına kapatıldığını görmüştük ama hiçbir şekilde artık böyle bir durumun arkasında duramayacağını biliyor Vladimir Putin de. Yani senin yaptığın manyaklığı ben niye taşıyayım diyor haliyle. Fransızlar destek oluyor. Evet. İranlılar destek oluyor. Evet. Ben de destek olayım. Ya burada asıl olan çıkar, devletlerin çıkarları. Ama aynı şekilde Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e de aynı şeyi söylüyor sürekli olarak. Ateşkes konuşulmalı, tartışılmalı. Ateşkesin koşulları. Şimdi Paşinyan da ilk kez ateşkesten söz etmeye başladı. Niye? Ya bunun ötesi yok ki, sıkıştı kardeşim. Herkes görüyor. Ordusu yok oluyor. Ateşkes istiyor. Şimdi sen işgal altında yıllardır tuttuğun toprakları kaybetmişken savaşla karşındaki adam senin ateşkesi oturur mu seninle o toprakları tamamen hükmünü almadan? Bunu beklemek aptallık değil mi? Ama zorluyor şansını. Uluslararası ilişkiler çok acayip bir yere girdi şu anda. Çok acayip bir konumda. Devletler kendi stratejilerini belirliyor. Bakın hala son derece sessizler. Pazar günü Kıbrıs'ta KKTC'de seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Dün sabah yayından sonra çok teşekkür ederim. Çok güzel mesajlar aldım. Yani iyi ki konuştuk, biz erken konuştuk bunu diye. Evet, konuşacaklar. Böyle kerameti kendinden menkul, acayip televizyon yorumcuları falan anlatacaklar onları. Ama biz öncesinde hem de hiç kırıtmadan konuştuk o hikayeyi. Bence öyle olmalı ama pazardan sonra çok daha yeni bir durum doğacak orada. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük sorunu, altını 5 kez çizerek söylüyorum, Kıbrıs olacak. Bunu anlamamak için hakikaten bu olaylara tamamen uzak olmak lazım. Yani Yıldız Tilbe kafasıyla yaklaşsan hayatta 3 şey çok önemli ama neydi ya onlar? Hatırlamıyorum, 3 mü? 4 de olabilir. Ya bir şeyler çok önemli. Böyle bakarsan tamam. Ama göreceksiniz. Biz bunu yaşayacağız. iktidar eliyle şu anda Kıbrıs'taki seçimler manipüle ediliyor. Yani çok net bir şekilde. Cumhuriyet böyle. Sözcüye bakalım, hemen arkasına bağlayalım ki Ali Ekber'in haberi de güme gitmesin burada. Çünkü burada önemli olan hikaye şu. Recep Akdağ diyor ki, Sözcü'ye konuşan Akdağ, Edizer için şunları söyledi. Edizer kim? Kütle var yani. Hani karikatürde çizerken şöyle helezonik çizerler onu. O işte. Bana 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Lütfen dikkatli dinleyin. Bakın siyasal İslam nedir göreceksiniz burada. Hani hep söylüyorum ya, 2 yıldır burada ısrar söylüyorum. Bakın bütün bürokratlar, attığınız imzaya dikkat edin kardeşim. Çünkü sıkıntı olduğu zaman ki olacak, sizi satacaklar. Sizi satacaklar, o atmış imzayı. Recep Akdağ'ı dinleyelim. Cumhuriyet tarihinin en uzun süre Sağlık Bakanlığı yapmış kişisidir kendisi. Bana 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Çalışmasını verimli bulmadım. Uyum sağlayamayınca ayrıldım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil. Dikkat! Bu arkadaş anormal. Zaten bakanımız da bunun anormalliğini görünce görevinden aldırmış. Anormalliğini o gün mü görmüş? Evet, bence mantıklı. Mutmain olduk mu? Olun, olamıyorsanız kendinizde arayın kardeşim. Mutmain olacaksınız. Bu arkadaş anormal. Ama o arkadaş size abi diyor. Her Recep Akdağ da onu diyor zaten. Bana abi diye hitap edebilecek bir insan değil diyor. Ediyor ama. Edemez. Ediyor. Edemez. Cık, yanlış duymuşsunuzdur. Nasıl? Şimdi soruyorum size. Kim suçlu? İtiraf saati. Çok özür dilerim. Ben GATA kurulduktan, ya GATA kapatılıp Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi kurulduktan sonra boş bulundum ya. Atamayı ben yaptım. Harbi söylüyorum. Yani başhekim yardımcılığında boş pozisyon vardı. Benim de tersime geldi. Yani ben atadım. Siyasal İslamcılık budur işte. Budur. Sen yanında gezdiriyorsun. Aynı evlerden yetiştik diye Saygı abinin kitabında açık açık söylüyor, Menzil Dergahı'nın sorumlusu. Bizim evlerden çıkma onlar diyor. Sen diyorsun ki bana abi diye hitap edebilecek bir insan değil. Allah Allah. İkna olduk mu? Ben oldum. Vallahi. Hatta bak şimdi bir daha oldum, fark etmediniz siz. Yani çoklu ikna oluyorum şu anda. Zaten o silsiledir biliyorsunuz. Bir girdim mi fasit daire, sürekli ikna olursun. Budur işte, bakın budur. Tanrı'yla kulu arasında, inanan arasında kalması gereken bir ilişkiyi dünyaya indirirsen olacağı budur. Şimdi soruyorum. Soruyorum kardeşim size. Nasıl yapacağız o zaman biz bu tarikatları, hani ya serbest olsun, kontrol altında olsun. Neyle kontrol edeceğiz? Bak Sağlık Bakanı diyor ki benim haberim yok. Benim haberim yok. Yani 8 ay özel kalem müdürlüğü yaptı. Baktım olmadı ya. Yani kalem de çok özel bir kalem değil. Yani onun için ben vazgeçtim. Zaten Sayın Bakanımız da anladığı anda ne diyor? Bunun anormalliğini görünce görevinden aldırmış. Onun anormalliğini nasıl gördük biz? Herifin bir ana avrat küfretmediği kaldı. Sayın Bakan, siz anormalliği öyle mi anlayabiliyorsunuz ancak? Ali Ekber'in eline sağlık. Yani yapılması gerekeni yapmış. Aliye Uzun İranlı baronla ilişkisini anlattı. Aliye Uzun kimdir? Hazır mıyız? Aliye Uzun, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Beşiktaş ilçe teşkilatından bir hanımefendi. Özelliği şu, Zindaşlı denilen uyuşturucu baronunun, şu anda nerede, kimdir, nedir, ne yapar kimse bilmiyor ama bu uyuşturucu baronunun Türkiye'deki ilişki ağı olduğu söyleniyor. İlişkiyi kuran ilk kişi olduğu söyleniyor. Hatta Burhan Kuzu diyor ki, çünkü Zindaşlı ile ilgili hazırlanan cinayet var işin içinde. Öldürülen bir insan var. O cinayete ilişkin iddianamede Burhan Kuzu'nun da adı geçiyor. Burhan Kuzu diyor ki beni Aliye Uzun tanıştırdı. Hatta beraber yemek yedik. İsmail Saymaz bunu yazdıktan sonra o da gazeteciliğin temel gereğini yerine getirmiş ve Aliye Uzun'la konuşmuş. Bakın lütfen dikkatli dinleyin kardeşim. Yaşadığımız hiçbir şey gizli saklı falan değil. Burada asıl olan sizin itiraz etmemeniz. Yoksa bu yüzsüzlük başka türlü tanımlanamaz. Bakın, Burhan Kuzu'nun beni Zindaşlı ile o tanıştırdı dediği Aliye Uzun, İranlı uyuşturucu kaçakçısıyla duygusal yakınlık kurduğunu ve para aldığını kabul etti. Ben ücret karşılığı iş takibi yapıyorum. Bir dakika, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda ücret karşılığı iş takibi yapan insanlar var. Bir daha kurayım mı cümleyi? Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nda ücretle iş takibi yapan insanlar var. Ben söylemiyorum, iş takibi yapan söylüyor. Devam edelim. Sonuçta milliyetçiyim. Bu yayını izleyen milliyetçiler, kendini ülkücü olarak tanımlayan insanlar, size söylüyorum. Hiç başınızı yere falan eğmeyin kardeşim. Havaya kaldırıp ıslık çalma şansın yok. Dinleyeceksin burayı. Ben milliyetçiyim diyor. Çıkıp söylesene. İnsanları atıp tutmayı biliyorsun. Milliyetçilik, vatan hainliği üzerinden. Çıkıp söylesene. Sayın Bahçeli söylesenize ya. Milliyetçiyim diyor. Hadi bir milliyetçilik tanımı yapalım şunun üzerinden. Beka falan deyin kendisine. Türkiye'ye yatırım yapılmasını istiyorum dedi. Nasıl? Yani hangi parayla olduğu beni ilgilendirmez diyor. Uyuşturucu parası olur, başkası olur. Aman ölümlü dünya, para ya. Yeşile bakarım sakala. Oradan giriyoruz biz. Bakın bugünün çoraklaşmış milliyetçi dünyası. Hakikaten yani kendilerini böyle tanımlıyorlar. Milliyetçi. Benim onu yeniden tanımlama şansım yok ki. O kendini böyle tanımlıyorsa benim için tamamdır. Ne diyeyim ben başka türlü? Ama siz kendinizi böyle tanımlıyorsanız buyurun. Ha işte tam aynı şey. Levo'nun, Levo Rumuzlu izleyicinin yazdığı gibi, Türk Tabipleri Birliği mi sizin için daha önemli, daha büyük vatan hainliği yapıyor, bu mu? Bir uyuşturucu baronuyla ilişki kurdum ben diyor. Evet, para aldım karşılığında diyor. Valla çok çok çok ağır. Ama biz bu arada neyle uğraşıyoruz mesela? Neleri görmüyoruz bunlarla uğraşırken bu saçmalıkta? İlk yayında konuştuğumuz gibi hani. Ya derdim bir olaydı, üzülmek kolaydı hikayesi. Bakın dün Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli bir beyin cerrahı Doktor Ahmet Akbaş hayatını kaybetti. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde, eğitim hastanesinde, ilk yardım değil, eğitim hastanesinde görevli bir beyin cerrahı. Çok zor yetişen bir insan. Hayatını kaybetti. Çünkü çalışırken virüse yakalanmıştı. Karantinada kaldı. İyileşip işine döndü. Çalışması gerekiyordu çünkü. Yasal olarak da öyle bir zorunluluk var. Çalıştı ama eve geldikten sonra rahatsızlandı ve eşinin gözlerinin önünde can verdi. Gencecik bir hekim. 30 yaşında daha ya. Bir beyin cerrahı. Yok oldu. Türkiye'nin böyle sorunları var. Ama biz onun yerine bunlarla uğraşıyoruz. Bana abi diyebilecek bir insan değil. Diyor değil ya. Diyor. Menzil dergahının sahibi, hepinizin sahibi çıkıp diyor ki evet bunlar bizim dizimizin dibinde yetişti, bizim evlerde. Niye ses çıkarmıyorsunuz? Sayın Akdağ, siz menzilci misiniz? Bak, bu kadar net soruyorum ya, siz menzilci misiniz? Doğru buluyor musunuz? Devam edelim. Sabah gazetesi. Bunları bırakalım ya. Bozguncu bunlar ya. Aman. Saçma sapan şeyler ya. Saçma sapan. Yani. Bırakalım bunları. Sabah gazetesine bakalım. Oh mis. 55 yıllık hasret bitti. Hayırdır? ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir kez daha kavuşturdu. 1965'te evlatlık verilen Hülya Ertaş 55 yıl sonra ablasıyla kucaklaştı. Hocam iyi misiniz şimdi? Tamam mı? Seviyor musunuz birbirinizi? Ha bilelim de ben çünkü üzülüyorum ya. Ayrılınca valla. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'yla Dosta Doğru. Gidelim mi Dosta Doğru? Buyurun. Hesap günü gelmeden kendimizi hesaba çekmeliyiz. Ne diyorsun? Ciddi mi? Biz o zaman gerizekalıyız ya. Valla ben her sabah daha bu yayının başında da hani gazetecilik o mudur bu mudur, ben ne kadar yapabiliyorum, ne kadar uyum sağlıyorum. Biz hakikaten gerizekalıyız ya. Niye? Çünkü sonuçta bu dünyanın hesabını burada vereceğimize ikna olmuş durumdayız. Diğeri o sonra tartışılacak. Ama sen burada her şeyi Allah da affetsin, millet de affetsin diye geçtiğin için kendimizi hesap günden önce hesaba çekmeliyiz. Ne çıkacak hesapta? Hakikaten mesela Aliye Uzun'la ilgili ne çıkar hesapta hocam? Ne olur? Onu şey yapmayalım değil mi? Kalfa Adem'in jet yükselişi. İlginç bir haber. Beylikdüzü'nde kalfalık yapan Adem Soytekin'in kaderi 10 yıl önce müteahhit İmamoğlu'yla tanışınca mucizevi biçimde değişti. İnşaat ve yatırım şirketi kuran Soytekin hızla yükselişe geçti. İmamoğlu CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanı olunca belediye ihalelerine el atan Soytekin adrese teslim kıyak ihalelerle büyüdü. Eski Kalfa 10 yılda 25 milyar liralık devasa proje kaptı. Bakın bu araştırılsın kardeşim. Bu adam sürekli olarak ihale mi alıyor? Adı Adem Soytekin. Bakalım. 10 yıl diyorsun. Biz daha geçen hafta, hatta bu hafta Sayıştay raporlarının içinde 6 ay önce kurulmuş şirkette teslim edilen ihaleler gördük. Görmedik mi? Sayıştay raporu. Her Rütük Başkanı'na bakarsanız yalanını söylemek mümkün bunun. Ne diyor Rütük Başkanı dün? Duydunuz, okudunuz muhtemelen, gördünüz sosyal medyada. Sayıştay'ın kesinleşmemiş raporlara eşliğinde bir takım haberler yapılmasının bedelleri olur. Bak güzel kardeşim, Sayıştay'ın raporu yazıldığı anda kesinleşir, Sayıştay öyle çalışır. Yani Sayıştay'ın raporunu aldıktan sonra biri bakıp evet ya bu olmuş, bunun altına imza çekeyim, kesinleşsin diyemez. Sayıştay öyle çalışır. Yani orada anlatılan usulsüzlüklerin, yolsuzlukların hepsi gerçek. Devlet tespit etti demek onlar. Sayıştay o yüzden var. Hepsi. Adem Soytekin. Tamamının araştırılması gerekiyor bunun. Tamamının araştırılması gerekiyor. Hepsi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mazbata devrinden önce verilen 8,5 milyonluk, 8,5 milyon, küçük geldi değil mi? 8,5 trilyonluk medya ihalesi de dahil olmak üzere. Hepsi. Daha geçen hafta Sayıştay raporuyla kesinleşen 568 milyon liralık alacağından devletin nasıl vazgeçtiğinin araştırılması gerekiyor. Ama o otoyol ihaleleri için, köprü ihaleleri için takır takır 1.7 milyar lira nasıl verildi araştırılması gerekiyor. Ben hepsine varım. Hepsine. Adem Soytekin'inki de dahil olmak üzere. Böyle olmak zorundayız. Bakamayız ki biz taraftan, o zaman burada yaptığımız gazetecilik olmaz. Eleştirdiklerimize benzeriz. En büyük tehlike, ya dünyanın en saçma haberini okuyacağım şimdi size. En büyük tehlike süper bulaştırıcılar. Hazır mıyız? Koronavirüs vakalarının artışında bir numaralı suçlu hiç belirti göstermeyen süper bulaştırıcılar. Bunlar hasta mı vaka mı? He, onu düşünmedik. Sonuçta hocam bunun bulaştırması için hastalığı yayacak virüse sahip olması lazım değil mi? Heh. Peki süper bulaştırıcılar hasta olduklarından habersizse bunları biz nasıl teşhis edeceğiz? Diyelim ki teşhis ettik. Dedik ki birine sen süper bulaştırıcısın. Lan süper bulaştırıyorsun ya. Abi bu kadar bulaştırılır. Şimdi bu vaka mı hasta mı? Bilmiyoruz. Niye? Hastalığı yayıyor. Evet. Belirti gösteriyorsa hasta. Belirti göstermeyen vaka, vaka. Şarkısı var onun, vaka vaka. Çok güzel. Vallahi bak. Acayip güzel. Dünya Kupası'na mı yapmıştı ya Şakir onu? Çok iyi şarkı. Firari Dündar'a mal varlığı darbesi. Özellikle Sabah gazetesinden okuyorum bu haberi. MİT tırlarıyla ilgili ihanet manşetinin ardından yargılandığı sırada yurt dışına kaçan Can Dündar hakkında mahkemeden çarpıcı bir karar çıktı. Firari Dündar'ın Ankara, İstanbul ve Muğla'da bulunan taşınmazlarına el konuldu. Mallara TMSF'nin kayyum olarak atanmasına hükmedildi. Bakın bu haksızlık. Yapamazsınız bunu kardeşim, yapamazsınız. Hakkındaki dava, Can'ın da Erdem Gül'ün de sonradan ayrıldı biliyorsunuz dosyası, yaptıkları haberle alakalı. Malına nasıl el koyuyorsunuz insanların ya? Nasıl el koyuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu? Bunun adı müsaadere. Ve bu çağda yeri yok bu sözün. Hukuksuzluk bu. Açık bir hukuksuzluk. Can Dündar'ı seversiniz sevmezsiniz. Bu cümleyi şöyle kurmak bile utanç verici ama seversiniz sevmezsiniz. Bunu tartışamayız kardeşim. Olmaz. Başkası için de geçerli bu. Yapamazsınız. Malına müsaadere uyguluyorsunuz resmen ya. Ondan sonra ne diyor hocam gönüllerimizi yerlerken? Hesap günü gelmeden kendimizi hesaba çekmeliyiz. Hocam şöyle bir şuraya doğru. Ben çünkü yayın sırasında bir sakal falan da var ya, çok konuşunca insan haliyle benim şuradan geliyorlar. Yani yayın bittikten sonra üstündeki nasıl oluyor biliyor musun? Böyle resmen Banu Alkan gibi oluyorum bir süre sonra. Hani onun havuzdan elbiseli çıkış hali var ya, vallahi öyle oluyorum. Allah'tan siyah da görünmüyor. Hesap günü gelmeden yalnız. Bir hesaba şey yaparsak. Sözcüğü de gördük. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün Bugün manşetinde mega projeler mega karartma manşetiyle çıkmış. Demin Cumhuriyet'teki haber. Soygun düzeni raporlarla belgelenen iktidardan gerçekleri gizleyecek teklif, bundan böyle büyük projelere ne kadar harcandığı saklanacak Hüseyin Şimşek'in haberi. Milyonlar açlık, yoksulluk ve pandeminin daha da ağırlaştırdığı ekonomik sorunlara çözüm beklerken AKP'nin önceliği kendi menfaatleri. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilk gündem maddesi 17 maddelik Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu hakkındaki teklif oldu. Mini torba teklif büyük bir karartma getiriyor. Mini torba. Küçük bir şey gibi ya, öyle düşün. Eczaneden verdikleri poşet var ya, küçücük hani düdük kadar, onun gibi düşün. Küçük torba. Yani öyle pazar filesi gibi bir şey değil. Teklife göre artık bütçe hazırlanma sürecinde fonksiyonel sınıflandırma tablolarına yer verilmeyecek. Bu da bakanlıkların ödeneğinin nerelere harcanacağının gizli kalmasına neden olacak. Böylece köprü, hastane, yol gibi yerlere yapılan ödemeler bir daha öğrenilmeyecek. Ne kadar harcadın? Ya söylemek istemiyorum. Ya ne kadar harcadın? Bizim paramız sonuçta. Ya şimdi parayla pulla övünmeyelim ya. Var ki harcadık kardeşim. Niye yapar bir iktidar bunu? Ya bu yayını izleyen AKP'liler, size soruyorum. Niye yapar bir iktidar? Yani harcanan paradan korkmuyorsan. Yani sonuçta kamu için harcamıyor musun onu? Kamu için harcıyorsun. E o zaman tamam. Kamu için harcadığın parayı bilelim biz. Ne kötülük var bunda? Kaç paraya yaptın hastaneyi? Ne bileyim, bu otoyol kaça mal oldu? Köprü kaça bitti? Bak burada mesela Ankara'da hani 2-3 hafta önce gösterdim mi size? Sosyal medyadan da paylaştım. Yaptığı bütün alt geçitlere, üst geçitlere Mansur Yavaş şey bağlamaya başladı. Pankart takılıyor. Diyor ki bu şu kadar paraya mal olmuştur. Yapsana. Ya sonuçta benim paramı harcıyorsun. Havan kime be? Benim paramı harcıyorsun, benim. Mal varlığına el konulması kararı. MİT tırlarına ilişkin haber nedeniyle yargılanan Can Dündar'ın kaçak sayılmasını hükmeden mahkeme mal varlığına el konulmasına karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Dündar, insanın asıl evi yurdudur, biz 82 milyon yurttaş asıl o büyük evi karanlıkta kaybetmek üzereyiz şeklinde bir paylaşım yaptı. Ya bunu yapamazsın kardeşim, bu doğrusu değil. Bak hangi görüşten olduğunun önemi yok. Yarın başına geldiğinde buna nasıl ağladığını göreceksiniz insanların. Çünkü ben bakın çok açık söylüyorum bunu. 2 yıldır söylüyorum ya. Bürokratlara özellikle dikkat çekerek söylüyorum. Altına imza attığın şeye dikkat et. Biliyorsun. Bak seni bırakacaklar ortada çünkü. Nasıl söylüyor Recep Akta? Zaten bu anormaldi ya. Şimdi onun başhekim yardımcısı sıfatıyla altına imza attı o necaset kütlesinin. Bir takım dosyalar yok mu? Var. Yarın bir gün onlar ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Kime Erkan Kolçak köstendi lo? Yo arkadaşa, bütün bürokratlar için geçerli bu. Yarın sizi satacaklar. Başka şansı yok ki. Ben yapmadım diyecek mesela. Bana abi diyecek bir adam statüsünde değil diyecek. Hiç tanımam diyecek. Ya burada o kadar komik bir şey var ki. Haberin içinden size okumayı unuttum. İçeriği okuyunca gazetedeki iç sayfayı. Diyor ki Recep Akta. Ya onu diyor özel kalem olarak getiren ben değilim ki diyor. Kim? Genel sekreter diyor. Genel sekreter nereden geldi? Uzaylılar işte. Vallahi bak, Erik von Daniken aç, tanrıların arabaları orada bir genel sekreterin nasıl Ay Tapınağı'nda, Meksika'da, Huacan'da o Ay Tapınağı'nın göbeğine nasıl genel sekreter indiğini anlatıyor fotoğraflarıyla. Haklı Recep Akta, öyle geliyor. Of, mutmain oldum ha. Aralıklı olunca da acayip güzel kafa oluyor, mutmain kafası, harbiden. Genel sekreter git, vallahi böyle diyor ya. Genel sekreter yapmış atamasını diyor. Lan genel sekreteri kim getirdi? İşte onu bilmiyorum ya. Bir gün sabah bir geldik, biri oturuyor. Dedim birader hayırdır, sen kimsin? Ben dedi genel sekreterim. Ne? Kardeşim özelliğin ne? Ne özelliği? Genel dedi. Genel sekreterim ben. O da işte şeyini getirmiş. Yani tanıdığını. Şahane değil mi? Bak sizi satacaklar, bunun için söylüyorum. Sizi satacaklar. Başka çare yok çünkü. Ne yapacak? Üstüne mi alacak bunu? Direkt sizi okutacak. Hem de 3'e 5'e bakmadan. O A Haber'in satmaya çalıştığı, sokmaya çalıştığı televizyon var ya, ondan beter gidersiniz. Vallahi billahi. Tüm ihaleler yeğene. Sabah gazetesini hatırlatma bak şimdi. O araştırılsın ama ayrıca. Bir dakika. Kimdi? İsmi bulalım. Yani o Adem. Adem neydi? İsmi bulalım. O mutlaka konuşulsun. O ayrı bir şey. Adem Soytekin. Mutlaka. Ama bak buradaki yeğene bak ya şimdi. Ya çok da böyle çok da şey bir çocuk ya. Baktım ben nasıl yüzü de güler maşallah güleç böyle. Gülen biftek ya sırıtmış böyle. AKP'li Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yeğeni Ender Haberdar. Ender sonuçta. Borç ve faiz batağında olduğu ifade edilen AKP'li Sancaktepe Belediyesi'nden milyonlarca liralık bir ihale daha aldı. Oğlum haber saçma ya. Borç batağında diyor milyonlarca liralık ihale diyor. Kesin gazetenin bozgunculuğu. Bir güncüler yapıyor bunu. Haberdar'ın AKP'li belediyeden 9 yılda en az 368 milyon liralık ihale aldığı belirtildi. Kaç? 368 milyon. Bizim aidat o zaman ne kadardı? 300 milyon. He, bir şey almamış ki. Trilyon, trilyon. Hacı, trilyon. 368 trilyon. Nasıl? İyi değil mi? Ama çok çok sempatik çocuk ha. Valla. Tam böyle gülen biftek. Oturt kucağa yanağını pişpişle böyle tıpışla. Koray Sarıdoğan demiş ki Erik Fondan ikenle dosta doğru. Vallahi iyi programa da olur ha. Dosta doğru. Ama nasıl gideceğiz dosta doğru? İşte tanrıların arabaları eşliğinde. Vay arkadaş ya. Utanmadan adam bunu söyleyebiliyor ya. Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek yalnız. Sen çekiyor musun hocam? Bizim için hesap yani öyle değil. Biz şey yapıyoruz. Ayda bir Z rapor alıyoruz. Yetiyor bize. Hocam hesaba bir çeksen var ya. Çok büyük faça verirsin ama. Neyse sen de onu biliyorsun zaten. Nasıl olsa bir şey olmaz diye. Dakika ve skor alalım efendim. Hemen bağlanalım. İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'ndan şu anda bağlantımız sonucu 7.94.12. Yeşil olan bu saçaklının ki. Tombula da bakalım. 9.35.63. Son. Altın. Altının gramı. Hemen bakalım efendim. 482 lira 51 kuruş. Şöyle söyleyeyim. Altındaki artış binde 87. Euro'daki artış. Hemen ona bakalım. Binde 82. Dolardaki artış binde 70. Ve Euro dolar paritesindeki artış binde 3 şu anda. Bugün sadece. Bu tabloya sevinebilecek var mı içinizde? Bak vatan haini arıyor ya birileri. Ancak onlardır işte. Çünkü bu hepimizin içinde olduğu tablo. Hepimizin çırpındığı tablo bu. 8'den alırız 9'a doğru satarız. Satar gibi yaparız ondan satarız ya. Değil mi? 2022 hedefi 7 lira 80 kuruş. Hacı abi biz çok geçtik ya. Geri mi dönsek artık? Vallahi bak sıkıntılı bir yer burası. Geri dönsek yani buradan sonra karanlık görünüyor. Of, mutfağın geldiğine. Allah. Ya çok acayip ya. Vallahi. Oldunuz mu siz de? Ben çok da oluyorum artık. Elini korkak alıştırmamak lazım ya. Bir gün böyle Evrensel'e bakalım. Evrensel ne yazmış? Ha o da bozguncu işte. Sömürü katmerlendi. Ne alakası var? Her şey güllük gülistanlık. İşçiler her geçen yıl daha çok üretim yaptı. Üretim artışından payını alamadı. Yıldan yıla sömürü artarken işçilerin canı pandemide dahi hiçe sayıldı. Emek Partisi'nin ve DİSKAR'ın yaptığı araştırmalar burada habere konu edilmiş. DİSKAR, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan verilerden yola çıkarak, yani Cumhurbaşkanlığı'nın kendi verilerinden, hani ben de yapıyorum ya burada, kimse şunu söylemesin, uyduruyorsun ya. Uyduruyorsun demesin diye. Hani TÜİK'in verilerini getiriyorum size. Merkez Bankası'nınkini getiriyorum. Diyorum ya TMSF'ninkileri. Ben de değil. Ben de. Bunlar çeyizden çıkmadı diyorum. Onların yeni bunlar taze. Onlar da onu yapmış. Verimlilik ve ücretler arasındaki makasın açıldığını ortaya koydu. Rapora göre bir işçinin verimliliği 8 yılda %50 arttı. Ücret artışı ise %14'te kaldı. Nasıl? İyi değil mi? Yunanistan'da tarihi karar. Bu haberi de özellikle evrenseldi. En hakkını vererek onlar yapmışlar. Dün akşam Mülkeliler Birliği'nin Ruşen'le katıldığımız çarşamba söyleşilerinde de o anda bir son dakika haberiydi. Orada da kullanmak istedim yani. Haberci alışkanlığı çünkü duyunca paylaşmak istiyorsun bunu. Altın Şafak'ın artık partileşmiş bir siyasi hareket olan Altın Şafak'ın neonazi grubun bir suç örgütü olduğunu mahkeme karar altına aldı. Bunun Avrupa'da çok büyük etkilerinin olacağı konuşuluyor. Çünkü hatırlayacaksınız bu yayını Avusturya'dan izleyen var mı? Avusturya'dan izleyenler, özellikle sizler bileceksiniz. Jörg Haider adında ırkçı bir politikacı çok ciddi bir yükseliş sağlamıştı. Tam Altın Şafak'ın yaptığı gibi. Üstelik bu politikayı destekleyerek Fransa'da Le Pen hareketi, hatta ondan sonrasında torunu da devam etti aynı hikaye. Ama şimdi tek tek bunlar artık suç örgütü olarak damgalanır. Üstelik hukuki kararlarla. Hukuki kararın anlamı ne? Yaptırma olacak demek. Evet, biri varmış, ben izliyorum yazmış. Yani orada Haydar, o mesela çok tuhaf, böyle şaibeli bir ölüm üzerinden o iş çözümlendi. Yoksa biliyorsunuz yani Avusturya'da resmen iktidarı devraldı. Ama tesadüfen bir şeyler oldu. Kazalar, ölümler falan. Öyle. MHP bu kez bir doktoru tehdit etti. Ülkücü grup, burada mısınız? Lütfen dikkatli dinleyin bu haberi. Yani ülkücü tanımını kendiniz için yapıyorsanız, partiniz MHP olarak görüyorsanız, bilmiyorum, onu da siz belirleyeceksiniz. Açıklamak zorunda da değilsiniz aslında. Anayasal hakkınız, ama hani ülkücü tanımının içinde bugün gelinen yer burası çünkü. Profesör Doktor Mehmet Çilingiroğlu'nun televizyonda MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin TTB'yi hedef alan söylemlerini eleştirmesi üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Çilingiroğlu'nu dilini kopartırız diye tehdit etti. Daha önce de Meral Akşener'le ilgili hatırlayacaksınız, ağza alınmayacak ifadeler kullanmıştı. Ağza alınmayacak. Bilmiyorum ya, yani siz ne görüyorsunuz bilmiyorum ama yani. Bu arada yine birinci sayfasını almış Evrensel Gazetesi. Diğer gazeteler niye atlamış bu haberi bilmiyorum ama dün sosyal medyada da büyük şey yarattı, infial yarattı. İnsanlar hadi inşallah falan filan demeye başladılar. Dünya Sağlık Örgütü'nden sözcü aracılığıyla, Harris aracılığıyla aşılarda şu anda dünyada çalışmaları devam eden aşıların içinde 8-9 çalışmanın devam ettiğini, 2021 yılı ortasında, önümüzdeki yılın ortasında aşıların doz olarak ülkelere ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. Az bir şey kaldı. Hadi bakalım, inşallah hastalanmadan oraya kadar ulaşalım. Devam edelim ki görelim. Yeni Şafak'a bakalım. Oo, mis gibi gazete işte ya. Körfez turu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ve Katar'ı ziyaret etti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Erdoğan daha sonra Katar'a geçerek Emir Şeyh Temim bin Hamed'le bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu. Hayırlısı olsun. Ermenistan'a Putin şoku. İşgal ettiği Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan'ın Rusya'ya savaşa dahil etme planı boşa çıktı. Rusya Devlet Başkanı Putin destek isteyen Erivan'a Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ancak çatışmalar Ermenistan topraklarında değil diyerek şoka uğrattı. Altın Şafak Partisi artık suç örgütü. Evet. Bence herkese bunlar örnek olmalı. Akşam gazetesine bakalım bir de. Covid'de 3 kritik adım. Bugünkü manşet. Bilim kurulu duyurdu, ilk yerli aşının üretimi başladı, antikor testleri yenilenecek, korona testleri daha yaygın yapılacak. Ben bu haberi geçiyorum, hiç kusura bakmasınlar. Bundan sonra Covid-19 bilim kurulunun haberlerine, sizler de bilin, yer vermeyeceğim ben burada. Gerçekten önerilerine de yer vermeyeceğim. Bir işe yaramıyor ki. Hiçbir işe yaramıyor. Geçen hafta boyunca biz ne tartıştık? Bakan Fahrettin Koca kameraların karşısında bu vaka işte hasta ayrımını yaptıktan sonra saçma sapan konuştu ve biz bilim kurulu üyelerinin tek tek hiç biz böyle bir şey duymadık. Allah Allah, bizim olduğumuz toplantılarda bunlar konuşulmadı dediğine şahit olduk, değil mi? Ne işiniz var orada? Adınızı kullandırıyorsunuz. Kalmayın orada o zaman. Kalmayın, açığa çıksın kardeşim. Kalmayın orada, sizin söylediklerinizi kimsenin sallamadığı konuşulsun. O yüzden kusura bakmayın, ben artık okumayacağım. Gerçekten. Bundan sonra yok benim için. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim. Buradan başka akşam gazetesinde okunacak haber arıyorum ben de. Çok özür dilerim. Ben de zaman zaman şuuru yitiriyorum ya. Vallahi haklısınız. Ne deseniz haklısınız yani. Oluyor işte, insanın kafa yanıyor. Şuradan Bir girelim mevzuya. Ben Takvim Gazetesi'ne bugün bakmadım. Sizinle birlikte açacağım. Hani derler ya, zurna da peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına diye. Üç aşağı beş yukarı ne çalacağını biliyorum ama bakalım. Oo, yani şeyi merak ediyorum. Photoshop'lu bölümü merak ediyorum. Şimdi emekliye en az 2912. Oğlum bir karar verin lan. 2228 dediniz. Yok yok, baktık o az geldi. 2912 lira. Niye? Çok sevdiğimize karar verdik. Arada bir 70-80 daha ateşleyelim dedik. Ne zaman emekli olurum? İşte yolla belgeyi bakarız. İhtiyacı olana 1000 lira. Bak Allah aşkına habere bak. Başı yok, sonu yok. Normalde hani benim de yetiştiğim dönemde herhangi bir medya, gazete bürosunda, televizyon bürosunda bunu haberi şu haliyle bırak şey istihbarat şefini falan. Ara kademe editöre götür. Bak masasında ne varsa kafana geçirir. Yani kalemlik olabilir, kalkar, hatta öyle baba yiğitleri de var. Kalkıp sandalyeyi koyabilir kafana. İhtiyacı olana 1000 lira. Nasıl yani? Yani. Nasıl ihtiyaç bu? İhtiyacın var mı? Var. 1000 lira. Onu niye veriyorsun? Nasıl veriyorsun? Bunun karşılığı ne? Ne için verdin bunu? Veriyoruz ya. Başı yok, kıçı yok. Koy oraya, ne olacak? Tamam yalan çünkü gazetenin. Yanında borsada kazanma yolları var. Hazır mısınız? Hisse bilgiyle alınır. Ne? Hisse. Hisse. You know, hisse. Bilgiyle alınır. Bak mesela. Siri bile rahatsız oldu. Böyle saçmalık olur mu diye söylüyor o da muhtemelen. Böyle yazmış. Borsada kazanma yolları. İhtiyacınız var mı? Dur hemen şey yapalım, arayalım. 1000'er lira. Kaç kişi toplam ne yaptırayım? Ortaya yaptıralım şöyle biraz. Binliklerden. Ne dersiniz? Ha? Binlik ateşletelim şöyle bir. İhtiyacı olan alsın ya. Olur mu? Bence olur. Çok güzel. Çok güzel. Efsane, efsane, efsane. Vay arkadaş ya. Bak şimdi. Hisse neyle alınıyor? Bilgiyle. Parayla. Oğlum nasıl bilgiyle lan? Lotuna para ödüyorsun. O başka. Önce bilgi. Önce bilgi. Sebep? Öyle. Bilgin yoksa almayacaksın. Biz böyle gördük. Şu kusura bakma. Bilgin var mı? Var. Heh. Haber Kastel. Ney? Haber Kastel. O ne lan? Faber Kastel. Yani gibi de tam dur bak. Sosyetik Melisa Eliyeşil'in Sosyetik Melisa Eliyeşil. Ha işte bak çalışmadığımız yerden geldi yine. Ne oldu? Aradan bu kadar zaman geçti. 5 yılı tamamladık. Bir tane sosyetik gelmedi şu yayına hala. Hala bilmiyoruz bak. Hala durumsuzuz. Hala aynı çırpınmanın içindeyiz. Sosyetik Melisa Eliyeşil'in kayınpederi Kont Faber Kastel. Vay arkadaş ya. Ünvana bak. Siz tanışmadık daha önce. Ben Sosyetik Melisa Eliyeşil. Kayınpederim. Kont Faber. Fon var lan bunun önünde bir de. Faber Fon Castello. Öyle mi? Ha şey sığmamıştı. Bizim çocuklar ondan atmış. Faber Castello. Ya kalemde de öyle yazıyor. Ya salla aman. Dur. Hayatını kaybetti. Toprağı bol olsun. Aile birbirine girdi. Hayırdır? Miras mı? Dur kız. Dur bir çay koyayım. Vallahi bak büyük ihtimalle buradan sonrası artık bokçuluk milli takımı. He? Çay koyayım, bunu ezmeyelim şöyle. Ayağımızı altımıza alalım, dizimizi kırıp öyle konuşalım bundan sonrasını. Melisa'nın kocası Charles. Hangi Melisa'nın? Sosyetik Melisa Eliyeşil. Kayınpederi vardı hatırlarsınız. Kont Faber von Kastel. Kocası Charles ya da Charles, hangisi bilmiyorum ama. Babasının ikinci eşi tarafından istenmedi. Hocam olabilir de aldırmak için biraz geç. Yani evlenmiş falan çünkü. Yani istenmeyen gebelik gibi bir şey değil bu. Ben bunu istemiyorum, öyle olmuyor. Miras hakkı tehlikede. Ya hakikaten bu haberi burada ezmeyelim. Bunu devam ettirsene. Köşe yazısı yap bundan mesela. Bak bu çok güzel şeye, Rothschild'lara bağlanır. Adam ölmüş nasıl olsa. Hakkını savunacak da yok. Yardır mesela. Bunlar Paris'te toplansınlar. Tamam. İşte Rothschild'ler, Başka dünyanın büyük zenginleri yapıştır aradan, Rusya'dan oligark falan da ittir. Şeyh Bin Tani onu da salla aradan. Hepsini. Bunlar otursunlar mesela. Faber-Castell öldüğü için Kont Faber-Castell. Kim o? Sosyetik Melisa Eliyeşil'in kayınpederi. Müteveffa kayınpederi. O. O gelsin mesela. O bozgunculuk yapsın. Onu mavi vatana bağla. O arızaya geçmiş olsun. Şahane köşe yazısı olur. Arada oğlanı da yerleştirirsin bir yerden. Yani Charles istemedi bunu şeyin ikinci eşi. Vallahi. O zaman anlatmışlardı zaten. Ben duymuştum da burada hani edebimden anlatmamıştım size. Yoksa bu sosyetede çok konuşulan bir şey. Yani Kont Faber-Castell bir hanımla dost oturuyormuş demişlerdi. Ya söylemimiz bile ne kadar banal ya. Kim bilir onlar nasıl adlandırıyorlar. Bak ben en fazla bunu söyleyeyim. Dost oturuyormuş. Güçlü moral. Şu haberi okuyalım da hakikaten çok güzeldi çünkü. Çok çok mutlu oldum ben ya. Uluslar Kupası'nın öncesinde özel maçlar da yapılıyor. Almanya ile oynadı bizim futbol milli takımımız. 3-3 berabere kaldı. Ya en güzeli maç artık uzatmaya gitmiş. Son artı 3 mü verdi, artı 5 mi verdi hakem? Çocuklar hala 3-2 mağlupler hala bastırıyor. Takır takır top oynuyorlardı. Acayip hoşuma gitti. Vallahi çok çok çok mutlu oldum. Şurada şu kadar pisliğin arasında onu da koyalım. Hakikaten elinize ayağınıza sağlık. Sindirim için patlıcan. Oo, emin miyiz? Ya sorma, biz de haberi şey yaptıktan sonra fark ettik. Bir de patlıcanın fotoğrafı koymuşlar. Sindirim için. Tam nasıl sindireceğiz bunu? Fark ettiysen kenarları kropladık o yüzden. Yani patlıcanın sindirime geçebilecek bölümü görünmüyor. Evet, kroplamışlar, kenarları almışlar Allah'tan. Yoksa yani düşün. Bu ne patlıcan, ne için sindirim? Tam nasıl sindirmemizi bekliyorsun ki? Limon, kılçık, gerçek sağlık. Her işte bulgur, kıçından uydur. Tıp fakültesi 2. Bak doktorluk gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor bir iş değil. Harbi söylüyorum. Tıbba girdim, giremedim. Ben bunları hiç düşünmeyin. Gel buraya. Her sabah bu saatlerde. Tahminen işte 11 çeyrek ile 11.30 arasında. Tıpta ilk 3 sınıfı okutuyorum. Gel buraya. Balığın besin değerini korumak için doğru tüketin. Tamam da yani sen yanda şimdi patlıcanı öyle paylaşınca bir tedirgin olduk biz hepimiz. Sindirim için patlıcan. Aha bu. Falan deyince insan. Yağda kızartmayın. Tamam. Kılçıklarını asla atmayın. Hayırlısı. Bolca limon sıkın. Sebep? Sık sık öyle güzel oluyor. Soğan sarımsağı atlamayın. Yani tam ne şey yapıyorsun? Buğulama mı yapalım? Plaki mi olsun? Öyle bir şey mi? O çok basit abi. Alttan hani soğan ince hafif böyle öldür. Çok yağda öldürme ama. Terletme usulü. Hatta iri iri doğru onu. Domates dilim. Hatta öncesinde soğanla birlikte birkaç parça biber de, sivri biber de yaparsan ona böyle zeytinyağında güzel büyük iri domates dilimleri, balığı da üstüne koy ama bak üstüne bir kağıt kapat onu, tamam, pişirme kağıdı ama alüminyum folyo değil, değmesin metal ona, onun üstüne alüminyum folyoyla bir 15 dakika fırınla hafif suyla, efsane. Da bunun sağlıkla ne alakası var? Biz sağlık diye düşünmedik ya. Biz şimdi oturduk, tam gazeteyi hazırladık. Bu Faber-Castell haberi geldi. Herkesin bir şiraze kaydı ondan sonra. Çünkü onu yazınca, ona senaryo uydurunca gitti, herkesin kafa yandı. Ondan sonrası bu. İşte zaten sindirim için patlıcan da oradan şey yaptı. Son anda müdahale ettim, kroplattım. Yoksa patlıcan olduğu gibi geliyordu. Niye limon sıkıyoruz? Güzel olur. Bence olmaz. Abi limonun ne alakası var balığın? Bakalım. Nafis Karagöz'ü çocukları bir şey yaparsak. Atılmayan kılçıkları bak. İşte benim izleyicimin farkı. Atılmayan kılçıkları ne yapalım diye sormuş Deniz. Bilmiyorum ki. Haberde ona yer verilmemiş. Haber yayını hazırlandığı sırada, eskiden böyle bir şey vardı. Haber yayını hazırlandığı sırada kılçıkların neremize ne yapacağımız hala tartışılıyordu. Ama atmayın. Atma onu ya. Ailemizin doktoru. Tansiyonum var. Hepimizin var. Olmazsa durunca zaten ölüyorsun. O hani böyle düz çizgi oluyor ya, dıt diye. Oo. Nasıl, yüksek tansiyon mu, düşük tansiyon mu sorun? İşte atarken onu bakmıyoruz bak. Tansiyonum var. Evet. Aşkta tükendim. Aşkta tükendin. Tansiyonun olduğu için. Bir ilaç önerir misiniz? İşte bak, Sağlık Bakanlığı olsa. Yani Recep abiye Recep abi diyebilecek insanlar olsa mesela Sağlık Bakanlığı'nda. Bu gazetenin üstüne sönmemiş kireç döker. Bir ilaç önerebilir misiniz? Ya aşk olsun, önermek ne? Adres ver, yollayalım. Ciddi söylüyorum. Tansiyon düşük yüksek fark etmez, onun bir önemi yok. Tansiyon var mı? Var. Herkeste var ama sana dur ben ilaç yollayayım. Aşkta tükendin. Tamam, onu çözeriz. Aşk, onu şey yaparız ya, aşkta tükenmeyi. Tamam. Sindirim için patlıcan yalnız. Büyük böyle. Biden. Vallahi bak, Joe Biden haberi. Ağzına fermuar çekmişler. Grafikçi bebe. Ağzına fermuar çekmiş Joe Biden'ın. Amerikan başkan adayı ya. Allah'ım yarabbim. Demokratların başkan adayı. Gülüyor. Ağzına siyah fermuar çekmişler. Fermuarı bu arada açan, yani konuşsun diye fermuar kapalıymıştı sanırsam. Çeken gruba bak. En önde Kemal Kılıçdaroğlu. Onun arkasında Ali Babacan. Ama Ali Babacan fermuarı çekmiyor, Kılıçdaroğlu'nu çekiyor. Vallahi bak. Ağzındaki fermuarı çekiyor. Ali Babacan Kılıçdaroğlu'nu çekiyor. Ahmet Davutoğlu'nun ne yaptığı hakkında fikrim yok. Bir eli Ali Babacan'da, öbür eliyle Kılıçdaroğlu'nun sırtına dokunuyor. Selahattin Demirtaş'ı koymuşlar en arkaya. Herhalde o çok küçük yapmışlar ama Demirtaş'ı. O da böyle hani kötü Türk filmlerinde Hülya Koçyiğit'in gözü kör olur. Ondan sonra erkek arkadaşı doktordur. Engin Çağlar mesela. O onun gözünü açar. Fakat sonra bir kaza olur. Bu sefer Engin Çağlar'ın gözler gider. Kötü oyunculukta biliyorsunuz körlük şöyle oynanır. Yani gözü yukarı kaldırır bakmayayım diye. Selahattin Demirtaş öyle koymuş. Bir eli havada şöyle. Öbür elinin nerede olduğunu söylemek istemiyorum. Ayıptır kardeşim. Ve haberin başlığı da Biden. Biden yani Biden yazılmıyor İngilizcesinde olduğu gibi. Biden yani Biden anlamında. ABD başkan adayı Biden yine Ankara'yı hedef aldı. Türkiye'deki dostları ise yine ses çıkarmadı. Ancak vatandaş kızdı. Biden'ız. Nerede kızdı vatandaş? Toplu olarak mı? Ben de görmek istiyorum o kızan vatandaşları. Hani böyle hep beraber Biden, Biden öyle bağıranlar olar. Joe Biden. Ayasofya müze olsun dedi, yetmedi. Kendi sınırlarını koruyan Türkiye'ye ayar vermeye yeltendi. Yunanistan'a ve Ermenistan'a kol kanat gerdi. Türkiye'deki dostları ise çeneni kapa demedi, adeta eşlik etti. Yani fermuarı açtı. Fermuarı açan kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nu çeken kim? Ali Babacan. Onların arkasında alakasız bir yere bakarak bir eli Ali Babacan'da, bir eli Kılıçdaroğlu'nun sırtında duran kim? Ahmet Davutoğlu. Kötü Türk filmlerindeki kör olmuş Engin Çağlar rolünde kimi görüyoruz? Selahattin Demirtaş. Ağzında fermuar var Joe Biden'ın ve açıyorlar hep beraber. Grafik yani işte bunu yapan çocuk. Bunlarla çok kafa yapıyor bebek, yemin ediyorum. Muhtemelen gazeteyi her sabah alıp diyor ki lan bunlar harbiden andavallı ya. Lan ne versem gidiyor ya. Ne çizsem hani tamamen kıçımdan uyduruyorum birinci sayfa. Nereden vursan gol. Balons ayarı var. Balon ayrı yazılıyor. S ayrı. Paşinyan Avrupa Birliği'nin ABD'nin gazıyla şişti. Türklerin tokadını yiyince çark etti. Grafiğimiz şöyle. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev var. Şöyle duruyor. Şöyle. Sağ elinde ya oğlum hiç olmazsa şuna iğne koysaydın lan. Çivi ne çivi? Sol elinde balon tutuyor, mavi. Balonun içinde Paşinyan silüeti var. Ve İlham Aliyev çivi sokuyor ona. Yani yapıyorsun, hiç olmazsa paranı hak et. Şuna iğne koy eline. Çivi, dokuzluk inşaat çivisi koymuşsun. Balonu patlattı anlamında, çaktın. Kalbi Ege'de kaldı. Dün bu haberi okumuştuk. Allah sabır versin hakikaten. Özgün Amal. Eşini kaybetti gencecik. Eşini kaybetti iki çocuğuyla biliyorsunuz. Ani bir kalp krizi sonucunda Serdar Oral, Allah rahmet eylesin. Bundan hikaye çıkartmış. Hayat planlar, biz planlar yaparken başımıza gelendir. Acısını mı azalttı şimdi bu Özgün Amal'ın? Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Facebook'a yaz bunu. Orada iş yapar bak. Instagram'a acıklı fotoğrafla orada da olur. Bu da dert tarifesi. Tarifenin içindeki Arife ayrı yazılmış. Çünkü Arife adında bir hanımefendiden bahsediyor muhtemelen. Evet. Antalya'da esnef Arife Bircan dert dinledi. Kazanca çevirdi. En pahalı olansa koca derdiydi, 10 dakikası 20 lira. Nasıl ya? Ablayı arayıp onu mu anlatıyorsun? Aha vallahi tarife var. Yemin ediyorum. Ya oğlum çok küçük yazmışsınız ya. Ailevi dertler 10 dakikası 10 lira. Genel dert dinleme 10 dakikası 15 lira. Koca derdi dinleme 10 dakikası 20 lira. Abla böyle aptal bir grup bulduysan bırakma onları. Ciddi söylüyorum bak, buna gelen varsa sakın bir yere yollama. Al onların isimleri, telefonları. Her zaman lazım. Onlar, hatta onların çocukları, torunları bile sana yol olur. Bunun bir sonraki tarifesinde biliyorsun böyle yatıyor. Donunu tutmaya çalışıyor. Öbürü de bacağına bir şey çiziyor onun, karnına bacağına. Bir sonraki bölüm o işte. Senden olmaz o. Öbür olandan lazım, öbür adamdan lazım. Kitabı var ya öyle, şöyle bakıyor. Bir de çok önemli bir şeymiş gibi. Şerefsiz. 3 sayfa geri gidiyor, 4 sayfa ileri gidiyor arada. Bakıyor şöyle. Donu çekiyor, minderi yerleştiriyor. Bacak çok rahat olmadı orada. Şöyle şu omzuma doğru onu yerleştiriyor. Karnına bir şey çiziyor. Bir sonraki aşama işte o. Kafkas Baharı. Yazı baş yazı. Suriye ile başlayan gerilim Akdeniz'e, Ege'ye, Karadeniz'e, oradan da Azerbaycan'a sıçradı. Nasıl yani? Akdeniz, Ege, Karadeniz. Ha mantıklı lan. Saat yönünde gidiyor. Bak soruna bak abi. Suriye ile başlıyor. Bak saat yönünde ilerliyor. Çok akıllıca. Ya ben her gün bu adama ayrıca hayran oluyorum ya. Her yaptığıyla sürprizlerle dolusun. Yemin ediyorum. Bak Suriye'de başlıyor. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Azerbaycan. Nasıl? Dert lan, böyle derdin olsun. Saat yönünde ilerleyen derdin var. Daha ne istiyorsun ya? Şimdi de Kırgızistan karıştı. Yoksa Kafkas Baharı mı geliyor? 3 nokta. Bu soru, soru işareti koyuyoruz onun sonuna. Kafkas Baharı mı geliyor? Soru. Soru. Mı var ya orada. Heh, o soru eki işte. Onun sonuna soru işareti. Ama işte yani çok zor artık seni Türkçeyi düzeltmek yani. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden şu kafa yakıcı gündemi birlikte yapmamıza, birlikte üzerinde tartışmamıza izin verip geliyorsunuz buraya. Üstelik biz birbirimize benzemiyoruz bir de. Hakikaten aynı şeylere inanmıyoruz. Hayata aynı yerden bakmıyoruz. İnançlarımız, inançsızlıklarımız farklı. Engellerimiz, engelsizliklerimiz, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz. Hepsi farklı. Ama aynı ülkeyi seviyoruz biz. Aynı ülkeye bağlıyız. Kimimiz ayaklarını bu topraklarda yere basıyor. Kimimiz farklı gerekçelerle uzaklarda. Ama Türkiye deyince aynı anda burnumuzun direği sızlıyor. Doğru. O yüzden oturup konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuşmazsak uzaklaşacağız ve yalan söyleyenler, ayırmaya çalışanlar kazanacak. Oysa direnmek mümkün. Yapabiliriz. 5 yıldır yaptığımız gibi. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilelim. Burada yaptığımız gibi. Ve eğer siz şunu diyorsanız, ya burada yaptığımızın devam etmesi gerekiyor. Çünkü bugün medyada bu yapılmıyor. Bu yayının devamı için benim de katkım olur mu? Vallahi olur. Bakın şöyle, patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Heh, özel ricamdır. Lütfen kanala abone olun. Bu son derece önemli. Çünkü bunu yaparak bu kanalın daha çok izlenmesine katkıda bulunmuş olacaksınız. Bir de yukarı doğru bir parmak işareti var. Beğeni işareti. Onu da eğer yayını beğendiyseniz tıklarsanız çok sevinirim. O da yayının daha çok tanıtımına yarayacak. Eğer yaparsanız. Abone ol düğmesini parayla kullanmıyorsunuz. O sadece bir tek mail adresi istiyor sizden. Yanında bir de zil var, küçük. Zil işaretini de anlamış. Onu da tıklarsanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de katıl düğmesini göreceksiniz. Nasıl kullanıldığını YouTube sayfamın girişinde kısa bir video ile açıkladım. Ama şurada da anlatayım. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir imkan bu. Aylık 5, aylık 15 ya da aylık 60 liralık desteklerinizi bu kanala iletebilirsiniz. Eğer isterseniz. İstemezseniz canınız sağ olsun, öyle bir zorunluluk yok ki. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bu benim size 5 yıldır taahhüdüm ve bundan sonrası için de geçerli. Katıl düğmesini siz isterseniz kullanacaksınız. Bunun dışında unsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde arkadaki kitapla ilgili konuşmak üzere bekliyorum sizi buraya. Yarın Klasikler Günü ve biz Mavi ve Siyah konuşacağız. Önemli bir romanı konuşacağız. Halit Ziya'yı konuşacağız. Nasıl bir geçmişi, nasıl bir geleceği taradığımızı, konuştuğumuzu birlikte oturup paylaşacağız. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.